Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ben Ali Abaday, ekonomist Güldem Atabay ile sıcak takipte yeniden karşınızdayız. Güldem nasılsın?
İyiyim, iyiyim. İyiyim. Merkez Bankası'nı seyrettik, daha iyi olduk.
Evet, bizim de konumuz o. Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk raporu sunması, ilk toplantısı diyebileceğimiz ilk rapor sunumu. Öncelikle şöyle bir sorun var. Birincisi, enflasyon revize edildi ve yeniden biz çift haneleri gördük. Bu konuda bu revizeyle ilgili neler diyeceksin? Bununla birlikte faiz mesajı, bir faize yönelik bir mesaj var mıydı? Neler anladın diye. Çünkü enflasyonun çift haneye çıkması, şimdi benim gibi yaşı belli bir seviyenin üstünde olanların hatırlayacağı, ben çocukluğumdan falan hatırlarım, böyle karikatürler gazetelerde olurdu. Enflasyon böyle dinozor gibi.
Canavarı.
Türkiye'de hep o enflasyon, yani büyük bir enflasyon var ve bu bir türlü düşmüyor. Enflasyon canavarı kavramı benim çocukluğumdan aklımda. Şimdi bu öyle bir yerleşmiş ki ben haberde çift hane diye gördüğüm anda tekrardan o gözümün önünde işte o karikatürler, o çizimler, canavar geldi. Bu hani çift haneye çıkmasının anlamını biz nasıl yorumlamalıyız? Bir de mesajlar nelerdi Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği? Bunları baştan bir sorayım öncelikle.
Ya çift tane zaten, enflasyon şu anda 16.1'de, zaten bayağı bir çift tane de o açıdan baktığımda. İşte geçen sene sonunda 14.5'tu bitirdi. Arkasına of işte Ağbal'ın hemen gelmesine önceki devalüasyon sürecinin yansıması, ekonomiye verilen gazla iç talebin patlaması, emtia fiyatlarındaki oynaklığın başlaması, zaten Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da işte enflasyonu Mart en son veri elimizde 16.2'ye taşıdı. Şimdi Nisan ayında bunun tekrar yükselmesi bekleniyor. 17 civarı, 17'nin biraz üstü bekleniyor. Hatta bugün işte Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu dedi ki Nisan'da bunun zirve yapması, arkasından da yavaş yavaş gerilemeye başlamasını bekliyoruz dedi. Piyasa pek böyle düşünmüyor. Mayıs Haziran'ın da yükselmeye devam edebileceği düşünüyor. Çünkü Ağbal'ın gidişinden sonra TL'de hareketlenme, bir tur daha devalüasyon olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o eski beklentiydi Nisan'da zirve yapıp aşağı döneceği. O anlamda Merkez Bankası, bir de tabii küresel gelişmeler var. İşte Covid'le aşılanma bitti, ekonomiler açılıyor. Bitti derken Amerika tarafında Haziran'dan itibaren açılıyor. Avrupa kısmen topluyor, hareketleniyor. İşte hizmet sektörü yaz aylarında devreye girecek, ertelenmiş talep girecek. Küresel talepte bir toparlanma üzerine emtia fiyatlarında önemli artışlar var. Bunun içinde gıda fiyatları da var, petrol fiyatı da var, işte buğday fiyatı da var, bakır fiyatı da var, demir fiyatı da var, var da var. Dolayısıyla bunlara göre Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon beklentisi 9.4 çok uçuk, anlamsız, ulaşılabilemez bir seviye kalıyordu. Hem gıda fiyatları, hem iç talebin seyri, hem de bu küresel olaylar sebebiyle bir revizyon zaten bekleniyordu. 12.2'ye gelmiş olması da hani o anlamda beklentileri karşıladı ama gerçekçi mi? Bence değil. Bir kere kendi açıkladığı Merkez Bankası enflasyon beklenti anketinde sene sonunda piyasa beklentisi 13'ün üzerinde. Nisan ayı enflasyon beklentisi anketlerinde piyasada yapılan işte 17'leri görmesi bekleniyor. Sene sonunda 14'ün üzerinde bekleniyor. Bana sorarsan 15'in altının altı çok kolay gözükmüyor. Dolayısıyla 12.2'ye çekmesi inandırıcılıktan yine de uzak. Hani bu anlamda çok bir anlamı yok. İkincisi de hani ne mesaj verdi? Ne mesaj verdi Merkez Bankası? Herkesin odağındaki soru bu beklenmedik görev değişiminden sonra. İşte sıkı para politikası, sıkı para politikası diyor Kavcıoğlu sürekli. Sıkı para politikası Kavcıoğlu için ne demek? Ağbal için bir şey demekti, Kavcıoğlu için başka bir şey demek. Onu da netleştirdi kendisi, son iki lira açıklamalarında yapıyor. Ben reel faizi pozitifte tutacağım kardeşim diyor. Hem reel faiz neye göre hesaplanır? İşte bugünkü %19 politika faizi, eğer bizim enflasyon Nisan'da %17'ye gidecekse kabaca bugünkü enflasyon yönü %2'lik bir reel faiz var demektir. Eğer sene sonunda 12'ye ineceğini düşünüyorsa 19 ile 12 arasında yaklaşık işte 7 puanlık bir reel faiz var demektir. Merkez Bankası Başkanı bunu söylüyor. %7'lik bir reel faiz çok yüksek olacağına göre demek ki 12'ye doğru giderse bu düşüş başladığı noktada Merkez Bankası da faiz indirimlerine başlayacak. Şu an bunun için erken, çok büyük riskler var, belirsizlikler var. Nisan'da mı zirve yapacak, Mayıs-Haziran'da %20 ve üzerine mi çıkacak? İşte Halkbank davası başlayacak, oradan nasıl yansıyacak? Ermeni soykırımı dendi, onun pazartesi salı yansımalarını izledik. TL, dolar 8.20'lerin üzerinde kaldığı kalıyor gibi gözüküyor. Bütün bunların enflasyonist etkileri oluyor tabii ki. Bir de şimdi bu 17 günlük kapanma, onun açıldığında talebin tekrar piyasaya dönmesi gibi faktörler var belirsiz. Ama Merkez Bankası ne dedi? Ben faiz indireceğim kardeşim dedi bence bugün 12'ye çekerek.
Ama
Onu da benim için zamanlama Ağustos gibi.
peki şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi bu hani faizi indireceğini işte biz seninle daha önceki programlarda Haziran'da olabilir, Temmuz, Ağustos'ta olabilir. İyi niyetle Ağustos diyoruz. Ama
lafını kesiyorum, özür dilerim. Bence Haziran'dan itibaren hani faiz iner inmez totosu başlayacak. Lotosu, totosu neyse onun adı başlayacak. Yani bahisleri açılacak. Bu ay mı indirecek? Haziran mıdır? Temmuz mudur? Ağustos mudur diye. O da oynaklık getirecek tabii burada her şeye, bütün varlıklı fiyatlamalarına.
Peki bu şey olarak hani ekonomiyi çok da bilmeyen biri olduğumu programı izleyenler biliyordur. Koronavirüs süreci. Şimdi Türkiye kapanmaya gidiyor ama çok fazla uyarı da var. Yani esas İstanbul'daydı ve İstanbul bütün Anadolu'ya, özellikle güney sahillerine gittiği için hani bu çok daha fazla bir şekilde artabilir. Koronavirüs vakalarının artması, işte içerideki şeyin daha zora girmesi, mesela turizmde beklediğimiz turistlerin gelmemesi, ondan sonra iç talepte istenilen tarzda bir patlamanın olmaması. Çünkü şimdi kapanma var ama hiçbir destek yok. Bu destek olmadığı için konuştuğum çoğu esnaf da aynısını diyor. Yani ben bu 3 hafta boyunca dükkana kira vereceğim. Bu ara sattığım mallardan aldığım parayla 3 hafta geçineceğim ama dükkanı açtığımda yeni malları ben hangi parayla alacağım? Bu tarz sorunlarla birlikte bu faiz indirimi biraz daha geçe kalabilir mi? Ya da bu enflasyonda bir artışa sebep olabilir mi? Veya ekonomide bunlar nasıl bir farklılığa sebep olabilir?
Ya şimdi dün akşam tabii hani bunlar şimdi şöyle başlayayım. Dün akşam Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını hepimiz gördük. Daha önce işte Mart sonu Mayıs sonunda aşılamada çok büyük yol kat edileceği söylenirken şimdi işte 2 aylık gecikme var. Sinovac'ın ne kadar ne şekilde geleceği belli değil. BioNTech zaten hak getire gibi gözüküyor. İşte Sputnik 5 aşısı da herhalde, ya da V5 mi neyse o da herhalde ancak yaz sonundan itibaren efektif olabilecek gibi değil. Bir miktar gelse de. Dolayısıyla aşılama zaten olmuyor bu kapanma döneminde. Turizm sektörü bu anlamda bence bu sene de kayıp. Bu da çok önemli bir kayıp. İşte geçen sene 10 milyar dolar bir gelir vardı. Bugün onun, bu sene onun 15-16 milyar dolara toparlanması bekleniyordu. Onun da olmadığı yerde cari açık 38 milyar dolardan 30'lar civarında inse bile fonlaması sıkıntılı olacak. Bu da ne demek? TL üzerindeki baskılar devam edecek demek. Bu, sadece bu sebeple bile Merkez Bankası kolay kolay faiz indirmemesi gerekir. Enflasyondaki düşüş baz etkisiyle yaz ortasından sonra devreye girecek. Hatta sonbaharda devreye girecek. O zaman da faiz indirmemesi gerekir o zamana kadar. Dolayısıyla çok gecikmeli olması lazım. Ama bu değil ki Merkez Bankası bunu, işte gıda fiyatlarında bu sene ürün bolluğu vardır. Bir gevşeme olur. Ben Haziran'da manşet enflasyonu düşük gördüm kardeşim. Gıda fiyatları da buna işte bu devam edecektir bahanesiyle indirmeye başlar mı? Başlar. Çekirdek enflasyonda bir şeyi, bir gerileme görmememize rağmen bunu yapabilir mi? Yapabilir. Zaten bütün belirsizlikler buradan kaynaklanıyor. O yüzden Haziran biraz erken, ama olmaması için hani bir onu rasyonize edebilirler. Nasıl 128 milyar doları işte NTV ortak yayında çıktı, açıkladı hiç olmadık bir şekilde. Rasyonize ettiğini düşündü. Aynı şekilde faiz indirimi de başlayabilir. O senin dediğin esnaf tarafındaki evet destek olmaması korkunç bir durum. Yani dünyanın neredeyse hiçbir yerinde yok. IMF'nin raporundan ortaya çıktı. Hani onlar karşılaştırmalı yapmışlar. Biz zaten anlatıp konuşup duruyorduk. Türkiye'nin verdiği doğrudan destek bu Covid-19 döneminde çok düşük gayri safi milli hasılasının %2'sinin altında. Bundan işsizlik fonundan aktarılanları çıkardığın zaman %0,5'in altına iniyor. Bu dünya Avrupa ortalaması %5'ler 6'lar civarında. İşte dünyanın gelişmiş ülkeleri Çin'de, Kanada'da, Amerika'da %20-25'ler civarında. Geçen sene ne yaptı Türkiye? İşte kredi faizlerini indirdi, döviz sattı, TL'yi baskıladı. Tüketim üzerinden bunu yaptı. Şimdi bunu bu sene yapamıyor. Destek de veremiyor. Faiz de indiremiyor. Döviz de satamıyor. Çok daha zor bir durumda aslında reel sektör. O yüzden Allah herkesin yardımcısı olsun yani o açıdan. Hani esnafın ne yapacağı belli değil. Hani yasaklar da tam yasak değil. Konuyu dağıtıyorum ama dediğin gibi virüs zaten İstanbul'un taşınmasıyla oradan oraya yayılmış olacak. Aşılamayla eşleşmiyor bu dönem. Yani bizim bu sorunumuz mevsimsel olarak havanın ısınması, herkesin açılması, bahçelerde oturmasıyla Temmuz'dan önce o eğer o hedef ciddiyse Erdoğan'ın dediği 5000'in altına inmesi kolay gözükmüyor. O da hani ekonomik sıkıntıların talebin sorunlu olacağı anlamına geliyor. Deyip sustum, çok uzun konuştum çünkü.
Yok. Ama şu da var. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Hint mutasyonlu virüs de İstanbul'da görülmüş, Türkiye'de görülmeye başlanmış. Yani farklı mutasyonlara Çin ve Rus aşısının da ne kadar etki ettiği bilinmiyor. Bir tek BioNTech açıkladı bizimki diğer mutasyonlara karşı da etkili diye. Dediğimiz gibi herkese Allah yardımcısı olsun. Şimdi çok ilginç bir durum daha oldu. Toplantıda Zoom üzerinden yapıldı bu video toplantı ve toplantı sırasında ekonomi gazetecileri sorular gönderdiler Merkez Bankası Başkanı'na. Fakat
Söylediler.
Merkez Bankası Başkanı pek de olmayacak bir şekilde soruların cevaplarını okudu. Şimdi bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Yani ben sana bir soru soruyorum. Mesela sen konuşurken burada enflasyondan bahsederken ben sana yazılı bir soru gönderiyorum.
Sayfa çevirerek okuyorum ben burada cevapları.
Okuyorum.
Evet.
Ve Merkez
Ya
Bankası.
işte. Şimdi iki şekilde düşünebiliriz. Sayfa ya katılımcıların soruları kabul edilen kısmının soruları önceden alınmış diyebiliriz. Bunlara cevaplar hazırlanmış
Böyle bir şey
diyebiliriz.
olabilir mi? Yani orada sanki hani ben çok ihtimal vermiyorum bütün gazetecilerin önceden sorularını gönderecek olmasını.
Ya olmaması gerekir. Ben olduğunu da düşünmek istemiyorum. Hatta olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani benim de içinden tabii ki katılımcılardan tanıdığım insanlarla yazıştığım, görüştüğüm toplantı sonrasında hani böyle bir durumun olmadığını söylediler. Ama nedir? Bir Merkez Bankası başkanının önüne hani cevaplar çünkü Merkez Bankası'nın başkanının konuşma yaptığında bu Fed Başkanı Powell da olsa ağzından çıkan bir kelime acaba öyle mi, böyle mi, bunu mu demek istedi, şunu mu dedi diye çok speküle edilir, yorumlanır. Dolayısıyla bu piyasaları çok etkiler. Merkez Bankası Başkanımız da biraz taze ve yeni olduğu için ve görevinde de tecrübeli ve oradan gelme olmadığı için sanıyorum önüne bir çalışma yapmışlar. Olası sorular nereden gelir? İşte 128 milyar dolar ne olduktan gelir? Kurdan enflasyona geçişkenliğin ne olduğu ile ilgili gelir. Faiz indirimi ne zaman yapacaksınız? Sıkı para politikası demekle ne demek istediniz gibi böyle kalıp sorulara cevaplar hazırlanmış, önüne konmuş. Zaten sorular çeşitlense bile şunu fark ettik ki Merkez Bankası çevirip çevirip başkanı aynı metin üzerinden okuma yapıyor ama hani sayfaları arayıp duruyor o şekilde. Şimdi bu kötü bir merkez bankacılığı sergileyişi. Neden? Merkez Bankası Başkanı'nın konusuna hakim olması beklenir. Hadi hakim olmadığını biliyoruz. İşte akademisyen idi, işte gazeteciydi. Zaten faiz insin enflasyon düşer tezinden. Bir anda sıkı para politikasına hızlı bir geçiş yaptı. Ama en azından önüne konan soru cevapların bari cevapların çalışıp da okuyarak değil de konuşarak cevap verebilseydi ya da işte bugün Twitter'da başka bir arkadaşla yazıştık. Bir prompter olsaydı da oradan geçseydi. Hani okuyarak değil de konuşarak bunu yapsaydı biraz daha güven verici olurdu. Ama günün sonunda bunlar yani konuştuğumuz gerçekten çok absürt konular. Merkez Bankası Başkanı'nın çok beyefendi bir duruşu var. Çok saygı verici. Ama konusuna hakim değil, yetkin değil. O kadar net anlaşılıyor ki her konuşmasında. Yani bunun da para politikasına olan güveni beslemesi söz konusu değil. Bu güvensizlik, bu karışıklık, bu beklentilerdeki ya da yönetimdeki amaçsızlık devam edecek gibi gözüküyor. Üzücü yani.
Yani Merkez Bankası Başkanı pişene kadar Türk ekonomisinin hali hiç iyi değil. Piştikten sonra da yine de güven sağlanması zor görünüyor.
Ya şöyle bir şans var. Merkez Bankası Başkanı'nın kişiliğinden bağımsız altındaki ekip, para politikası kurulundaki faiz kararını alanların hepsinden bahsetmiyorum. İnanılmaz sağlam, iyi okullardan iyi eğitim almış, yurt dışında eğitimini tamamlamış, bu işi çok iyi bilen, böyle üniversite mezuniyetinden yetişmiş bürokratlar var altında. Bu teknik raporları, enflasyon raporlarını, o grafikleri, o bağlantıları kurup da hazırlayan bu ekip zaten. Dolayısıyla o ekibin varlığı insanı rahatlatıcı. Ama şunu da biliyoruz ki son kertede kararlar o ekibin çalışmaları üzerinden OPPK'da, OPPK'yı yönlendiren de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki yakın danışmanları. Dolayısıyla oradaki çıkacak akla rağmen faiz indirimleri yapılabiliyor ya da orada çıkan akıla rağmen Merkez Bankası Başkanı görevden alınıp başka bir atama yapılabiliyor. Orada akıl var ama akıllı kullanma potansiyeli sorunlu. Öyle diyelim belki kibarca.
Da güzel oldu. Teşekkür ederim Gülden bu kısa ve aydınlatıcı konuşma için. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, sıcak takipte Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk rapor sunumu üzerine ekonomist Gülden Atabay ile birlikteydik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahval'in YouTube kanalına abone olursanız bütün videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook kanallarımıza abone olduğunuzda da haberlere engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.